Ayrım 28. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 311. 12. Bölüm. Bir sabah dağdan atlılar geldiler, caminin önünde birikiştiler. Onları imam karşıladı. "Buyurun ağalar, bir buyruğunuz mu var?" diye sordu. Atlılardan sakallısı, "Sultanoğlunun kellesini buraya getirmişler, onu ne yaptınız?" diye sordu. Sesi çok öfkeliydi. Mustafa Kuş Mehmet'le birlikte koşarak caminin önüne çoktan yetişmişti. İmam kekeliyor, bir şeyler söyleyecek oluyor, söyleyemiyordu. Atlılar tepeden tırnağa silahlıydılar. "Hele inin atlarınızdan da konuşalım."
"Nerede kellesi Sultanoğlu'nun? Kelleyi ne yaptınız?"
Mustafa atıldı. "Sultanoğlu'nun kellesini gömdük," dedi. "Biz hepimiz birlikte. Allah İmam Efendi'den razı olsun, o da bize yardım etti."
"Siz de kim oluyorsunuz?"
"Çocuklar," dedi Mustafa. Sakallı atlı atından indi, ötekiler de indiler. İmam önde, sakallıyla ötekiler arkada camiye girdiler. Caminin sofasına oturdular. "Çocuklarla birlikte gömdük Sultanoğlu'nun başını," dedi imam. "Cemşit onun kutlu kellesini şu ilerideki yanık ağaca asmıştı. Biz de korkumuzdan varıp da kelleyi oradan indiremiyorduk. İşte bu çocuk, bu Mustafa indirdi."
"Mustafa kim?" diye sorarcasına imama baktı sakallı adam.
"Salman'ın öldürdüğü İsmail Ağa'nın oğlu." Sonra olayı baştan sona kadar anlattı. Sakallı şaşkınlıkla Mustafa'ya sordu.
"Demek Sultanoğlu'nun başını o ağaçtan kim indirirse indirsin Salman seni öldürecekti, öyle mi?"
"Öldürecekti," diye yanıtladı imam.
"Korkmadın mı?" diye Mustafa'nın saçını okşayarak sordu sakallı.
Çocuk Nuri de gelmiş, kalabalığa katılmıştı.
"Anam diyor ki," diye söze karıştı Nuri. "Anam diyor ki, o ağaçtan o kelleyi indirse de Mustafa, indirmese de onu Salman nasıl olsa günün birinde öldürecek. O da indirmesinde ne yapsın?"
Mustafa boynunu büktü.
"Ah yazık," diye içini çekti. "Sultanoğlunu o kafir benim yüzümden öldürdü. Yüreğim yandı Sultanoğlu'na. O baba yiğit bir adamdı."
"Öyleydi," dedi sakallı. "Benim de büyük kardeşimdi." Ayağa kalktı. Onunla birlikte ötekiler de ayağa kalktılar.
"Haydi gidelim de mezarlığa, Sultanoğlu'nun başını oradan alalım. Çocuklar siz de gelin."
Köylü kalabalığı, kadın erkek caminin avlusunu doldurmuşlardı. Sakallıyla birlikte imam camiden çıkınca kalabalık da arkalarına düştü. Mezarlığa geldiler. Sakırga ile Mehmet, çocuk Nuri herkesten önce mezarlığa girmişler. Sultanoğlu'nun başının mezarının yanında durmuşlardı.
"Sakallı dua oku imam," diye buyurdu.
İmam uzun bir duaya başladı.
Sakallı "yeter artık kes," diye gene buyurdu.
İmam duasını kesti. Çocuklar mezarın toprağını elleriyle açtılar. Kefen görününce Mehmet, "alın işte orada," diye doğruldu. İmam eğildi, usulcana kelleyi çukurdan aldı. Bezin üstündeki toprakları silkeleyerek sakallıya uzattı. Bir yandan da dualar okuyordu.
Sakallı, "başın kefenini aç bakalım imam efendi. Bakalım görelim bu baş Sultanoğlu'nun başı mı?" diye yumuşamış bir sesle sordu.
İmam başın kefenini açtı.
"Kapat!" diye bağırdı sakallı.
İmam hemen başı yeniden kefene usta alışkın elleriyle sardı. Sakallı kelleyi uzanda aldı, göğsüne bastırarak kalabalığı yardı. Caminin önündeki atına kucağındaki kelleyle birlikte bindi. Ötekiler de bindiler. Sakallı imama atın üstünden paralar uzattı, sonra da kalabalığa döndü.
"Yakında Salman'ın başını kesip Cemşit'e vereceğim. Cemşit de şeytanın başını buraya size getirecek." Eliyle ağacı gösterdi. "Bu ağacın dalını asacaksınız. Onun başını da oradan kimse indiremeyecek."
Atını Mustafa'ya doğru sürdü, eğildi, onun başını okşadı.
"İsmail Ağa'nın yiğit oğlu," dedi. "Salman'ın başını buradan kim indirirse sen onu bana haber vereceksin. İster jandarma, ister Arif Saim olsun. Ben de onun başını Salman'ın başının yerine asacağım."
Atını doldurdu yukarıya, geldiği yola dolu düzgün sürdü. Atlılar toz duman içinde bir anda gediği açtılar.
Köylüler, "işte şimdi Mustafa kurtuldu. Yakında Salman'ın başını bu adam bize gönderir," dediler.
"Kendi kellesi gelmesin de."
Köylüler bu çatlak sesi dinlemediler, duymadılar bile. Köy çok dinginlemişti. Başta Mustafa, çocuklar sevinç içindeydiler. Mustafa, Mehmet, Nuri her gün kale boynuna çıkıyorlar, kekliklerine çekirge yakalayıp yediriyorlar, kale boynundan aşağı tarlalara iniyor, uruşkun, taze nohut, firik başak pişirip yiyorlar, ta Adaça'ya kadar koşarak mis kokulu nergis topluyorlar, bu arada da Mustafa tabancasını çekip gözünün gördüğü en küçük noktalara ateş edip vuruyordu. Köyde de Mustafa'nın atıcılık ünü yayılıyordu. Hele Ali Çavuş, "ben böyle Mustafa gibi bir adam görmedim, böyle bir nişancı bu yaşta,
Allah böyle bir atıcıyı ne yaratmış ne de yaratabilir. Salman bunu bir duysa, ne bir daha bu köye uğrar ne de bu köyün kıyısından geçebilir diyor, öğrencisiyle övünüyordu. Bir de yürekli ki, çatal yürek bir insan. Ateşin içine gir ey Mustafa diye söyle ona, gözünü kırpmadan girer.
Mustafa da öteki çocuklar da kıvançlıydılar, bir iyice kendilerine gelmişlerdi. Her şeye karşın Mustafa köpeğinden ayrılamıyor, akkuş da her sabah geliyor nar ağacının dalına konuyordu. Mustafa her günde Abbas Usta'ya gözükmeden ırmağın kıyısındaki ılgınların içine saklanıyor, onu seyreliyordu. Gidip bir daha onun karşısına oturmak, onun boğum boğum olmuş uzun hünerli parmaklarını seyretmek, onunla konuşmak istiyor, can atıyordu ya. Ne yazık ki o ustaya gitmeye kalkınca ayakları onu geri geri çekiyordu. Bir sabah gene erkenden uyandı. Anası ona artık Mustafa nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne zaman geleceksin diye sormuyordu. O artık kendi başına buyruk bir kişiydi. Sevinç içinde dışarıya çıktı. Narın dalındaki akkuş da sevinç içinde şakıyordu. Kuş ona dedi ki, ey Mustafa, sen ki Mustafa'sın. Bu köyde Ali Çavuş'tan sonra iyi silah kullanan kişi sensin. Uçan turneyi gözünden, kaçan cereni ard ayağından vurursun. Abbas Usta'ya git, bak gör, o seni nasıl karşılayacak. O da seni canı gibi özlemiş. Mustafa başka bir şey düşünmeden o önde, Kekliği arkada. Kekliğe, keklik bayağı büyümüş, tüyleri renklenmeye, gagası kızarmaya başlamıştı. Arkasından gelmeyi de öğretmişti. Mustafa nereye giderse gitsin, dağda, bayırda, köyde, evde keklik de arkasından geliyordu. Doğru Abbas Usta'ya gitti. Abbas Usta dışarıya duvarın dibine tezgahını kurmuş, ılık güneş altında elindeki sedef saplı bıçağı ışılayarak başını önüne eğmiş çalışıyordu. Akkuş gitti Abbas Usta'nın omuzuna kondu. Usta o kadar dalgındı ki kuşun gelip omuzuna konduğunun farkında bile olmadı. Mustafa buna çok güldü. Avlu duvarını atladı, geldi, ustanın birkaç adım önünde durdu, gür bir sesle de ''Kolay gelsin Abbas Usta!'' diye bağırdı. Onun sesinden ustanın omuzu üstündeki kuş ürktü, uçtu gitti, yarın altındaki ılgın ağacının dalına kondu.
''Oo Mustafa, sağ olasın!'' diye başını gülümseyerek kaldırdı, birazcık da yerinden kıpırdandı. ''Hele gel otur Mustafa, bunca zamandır nerelerdeydin? Ben de bu işlere daldım da.''
Mustafa gitti onun yanı başındaki dört köşe yontulmuş kefenk taşının üstüne oturdu. Abbas Usta arkasındaki minderi ona uzattı.
''Al Mustafa, bunu altına koy.'' dedi.
''Sağ ol ustam.'' Mustafa'nın konuşması tavırları büyük bir adamın konuşması tavırlarıydı. Bu da Abbas Usta'nın gözünden kaçmadı. Çocuk biraz da olsa kendine gelmişti. Bunda tabancanın, Ali Çavuş'un onu övmelerinin, Sultanoğlu'nun kellesini ağaçtan indirmesinin etkisi vardır diye düşündü usta. Abbas Usta kurnaz kurnaz tıpkı Ali Çavuş gibi gözlerini onun gözlerinin içine dikerek baktı. ''O akkuş daha geliyor mu?'' diye sordu. Mustafa onun bunun için sorduğunu anladı, kendisini deniyordu. ''Geliyor ustam.'' diye güldü. ''Ama çok seyrek geliyor. Benim ona yaptıklarımı o da unuttu. Bir kez ayağın sürçmeye görsün, kardeşim bile yüzüne bakmaz. Değil küçücük bir akkuş. Ama o gene arada sırada uğruyor, narın dalına konuyor, benim uyanmamı bekliyor, ardından da uçup gidiyor.
Buna çok sevindim Mustafa. Kuşun sana arada da olsa uğraması iyi bir şey.
Belki de tabancamdan ürküyor. Belindeki tabancayı ustaya gösterdi. Ben keskin bir atıcı oldum olalı. Keskin atıcı sözlerini de Ali Çavuş'tan öğrenmişti. Ben böyle her gün kurşun ata ata dolaştığımdan olacak, belki de şu kekliği kıskandı. İleride eşelenen kekliği gösterdi. Bu keklik var ya, insan gibi. Mehmet'in de Nuri çocuğunda böyle bir kekliği var. Ama benimki başka, tıpkı insan gibi, ne söylersem anlıyor. Akkuş bunu kıskanmış olacak ya, gene de başım dara geldiğinde bunu aldığımda bana geliyor.
Kamıştan atın ne oldu?
Oho usta diye güldü Mustafa. Kamıştan ata artık Nuri çocuk gibiler biniyor. Ne Mehmet ne de ben. Kamıştan atlarımızı Nuri'ye verdik. Şimdi onun üç tane küheylanlar gibi kişneyen, şaha kalkan üç tane atı var. Her gün birine biniyor. Nuri çocuk azıcık deli ya, iyi bir çocuk o. Bana her bir şeyi söylüyor. Köyde de ne olup bitiyorsa hepsini biliyor. Öteki çocuklar da her şeyi söylüyorlar ya, Nuri başka.
Sözü değiştirmek istedi. O da Ali Çavuş gibi ustanın gözlerinin içine gözlerini dikti, ayırmadan baktı. Usta onun konuşmasını bekliyordu.
''Şu elindeki kutu ne usta, çok güzel. O kutuya kaktığın parıltılar...''
''Bunlar sedef Mustafa, deniz kabuklarından alınır.''
''Çok güzel.
Bu yörelerde bunu yapan ustalar kalmadı. Çok para ediyor.
Mustafa diyorlar ki diye sözü gene değiştirmek istedi.
Ne diyorlar Mustafa?
Mustafa sıkıldı. Diyorlar ki sen usta, onu aradığını bulmuşsun. Abbas usta heyecanlandı, gülümsedi, bıyıkları titredi ayağa kalkarken.
Vay be Mustafa dedi. Öyle ya, sana ne zamandır bulduklarımı gösteremedim. Çok çok güzel işler oldu, sen ayağını buralardan keseli.
Mustafa ben değil, sen benim ayağımı buralardan kestin diyemedi. Usta içeriye gitti, kucağında büyüyecek, sedef kakmalı bir ceviz sandıkla döndü. Yerine oturur oturmaz belindeki zincire takılı anahtarı çıkardı, çın diye kilidi açtı.
Gel Mustafa, gel ki neler göreceksin. Gün ışığı da yumuşak, her şeyi olduğu gibi göreceksin.
Sandığı yanı başına koydu, içinden kıl testereyle özenli kesilmiş bir ağaç, bir tahta parçası çıkardı.
Bak Mustafa.
Abbas ustanın elleri, pos bıyıkları, kırışık içindeki alnı, ayakları, gözlerinin içi hep birden sevince kesmişler, gülüyorlardı. Bu sırada akkuş da geldi, ustanın sağ omuzunun üstüne kondu. O da gülmeye başladı. Mustafa tahta parçasının üstüne eğildi.
Ulu Tanrı neler yaratıyor bak.
İşte arkada bir dağ, mosmor koyakları lacivert, lacivertin içine çakılmış, kendi yöresinde dönen yıldızlar.
Mor dağın üstünde apak bir bulut kaynıyor. Üstünden gün ışıkları şırıldayarak geliyor. Altında turuncu bir ova. Ovanın ortasında bir tek, dallarını kartal kanatları gibi açmış bir ağaç, yeşil. Ağacın üstünde küçücük, tüyleri salkım saçak dökülen bir kuş var.
Hani o akkuş var ya, tıpkı onun gibi. Ağacın ötesi deniz. Ama deniz gözükmüyor. Gökyüzüne karışmış gitmiş. Mustafa parçayı ustanın elinden aldı. Uzun uzun bir iyice baktı. Lacivert koyakları, koyaklara çakılmış ışıklar saçarak dönen yıldızları, o yemyeşil tek ağacı gördü. Ağacın üstündeki akkuşu da görünce sevincinden ne yapacağını bilemedi.
Gördüm usta, gördüm diye sevinçle bağırdı. Hem de öyle bir gördüm ki akkuşu da gördüm.
Demek ki benim akkuş bu cevizin önünden geçmiş. O da onu içine salıvermiş, öyle mi?
Demek bu ceviz ağacı denizin kıyısında bitmiş ki o da dağı, yıldızları, ağacı bu dağın içine alıvermiş, öyle mi?
Öyle dedi usta. Usta ceviz budağı parçasını çocuğun elinden aldı. Başka bir budak parçası çıkardı sedefli kutudan.
İşte bir çocuk, başında külahı var, boynu ip incecik. Bir kayanın üstüne oturmuş, başını yere dikmiş düşünüyor. Keçisi çok uzakta, onu yitirmiş bulamıyor. İnatçı keçi çukurda otluyor. Ayağa kalksa da o yana yürüse çukurda keçiyi bulacak. O kadar üzgün ki çocuk yerinden kalkamıyor. Gözyaşları dökülüyor toprağa, köyüne de dönemiyor. Ne yapsın çocuk, orada kala kalmış.
Usta elindeki budak parçasını Mustafa'ya uzattı. Mustafa ağaca şöyle bir baktı, yüzünü buruşturdu, geriye verdi. Usta onu yerine koyup kutudan bir parça daha aldı. Bu parçanın cevizi Gavur dağlarındandı. Denize karşı bitmişti. Gün alabildiğine vurmuştu denizin üstüne. Işıkların üstünde vapurlar, kayıklar, bir de uçan ak bir at. At upuzun uzanmış uçuyordu. Yanında yönünde top top bulutlar, bulutların içinden geçiyordu. Vapurlar, balıkçı tekneleri, küçük kayıklar da ışıkların üstünden, bulutların içinden geçiyorlardı. Bir kavak ağacı bitmişti denizin kıyısında.
Mustafa, ben bu kavak ağacını gördüm diye sevindi.
İşte bu da Havva anamızla Adem babamız. Adem babamız çok uzun boylu, çift sürüyor, iki büklüm olmuş. Alnında tomurcuk terler. Güneş ortalığı kavuruyor, ayakları yalın, başı kabak Adem babamızın. Çırılçıplaktı, anadan doğma. Önünde de kocaman malafatı sallanıyor. Yorulmuş, öküzleri de bir deri bir kemik. Havva anamız gelmiş de yanında durmuş onun. Elinde bir sepet, sepetin içinde yiyecek olmalı. O zamanlarda pişmiş yemek yok ki, ekmek de yok. Havva anamızın gözleri fal taşı gibi açılmış, Adem babamıza bakıyor. Acıyor ona, yüreği paralanıyor. Bir de köpek var, tarlanın ortasına yatmış, turuncu. Ön ayaklarını uzatmış, kırmızı dili dışarıda, soluklanıyor, sırtı inip inip kalkıyor. Çok sıcak var, güneş ipiliyor. Adem babamızın yorgunluktan boynu uzamış gitmiş. Öküzlerin de boyunları uzamış. Sinekler çokuşmuş gözlerine. Uzaktan üstlerine bir top ak bulut geliyor. Orada göğün ucunda durmuş kalmış. Adem babamız buluta bakıyor. Bulut gelse de üstünde dursa, dursa da gölge etse diye bekliyor.
Hiç, hiç ağaç, ot yok, su da yok. Bir çölde, Urfa çölünde olsa gerek babamız, sıcak titriyor. Adem babamızın dili damağına yapışmış sıcaktan. Yanda bir kırmızı testi terliyor. Az sonra Adem babamız testiyi başına dikecek. Çölde bir ceren sürüsü, yeşil bir suya koşuyorlar, varmışlar suya. Kara üzgün gözleri biraz daha büyümüş bir kaplan bekliyor onları suyun başında. Gözleri çakmak çakmak. Cerenler ürküyorlar. Kaplan saldırmış. Ceren dişlerinin arasında kemikleri çatırdıyor. Çöl kuşları dönüyor havada. Kaplan çekilip gidince suyun başına inmişler. Gagaları sivri, keskin kılıçlar gibi. İşte bu anka kuşudur. Toros dağlarının en yüce doruğundadır. Mekanı orasıdır. Dünyanın en büyük kuşudur. Kuşlar padişahından da büyük müdür? Ondan da büyüktür. Bin yılda bir yumurta yumurtlar. Yumurtayı yumurtlar yumurtlamaz da bir top yalıma keser o anda. O yalımdan yeryüzü gökyüzü aydınlanır. Bu aydınlık 7 gün 7 gece sürer. Bu sırada da yumurtadan civciv çıkmıştır. Bin bir rengi ışıltısıyla gözleri kamaştırır. Civciv kanat çırpar havalanır, gökte kanatları uzar. Gövdesi keskinleşir, gözleri çakmak çakmak yanar. Gölgesi dağların üstüne düşer. Dünyayı dolaşmaya çıkar. 7 kez dünyayı dolaştıktan sonra Toros'un doruğuna, mekanına döner. Ve oradan ovalara, yaylalara, düzlüklere, ormanlara, tarlalara, sulara bereketini dağıtır. İşte bu da Hazreti İsa'dır. Başı kabak, ayağı yalındır. Gölün üstünde yürüyordur. Tozlu yolda yürür gibi. Bir mezarlığa varıyor. Kalkın ey ehli cemaat diyor. Ölülerin hepsi ayakta. Herkes aç kalıyor. İsa ellerini göğe açıyor. Yağdır yiyecek ey babam diyor. Gökten yere kudret elvası yağıyor. İşte bu İsa Hazretleri bir anadan doğmuştur ama babası yoktur. Babası yok da nasıl doğdu? Babası olmadan çocuk doğar mı? Doğmaz ama bu doğmuş işte. Babası yok ya, çok iyi adamdır. Bak başının yöresinde bir ışık halkası, yüzü, gözleri, kara kıvırcık saçları yalp yalp ediyor. Bir de huyu var bunun. Diyor ki biri sana bir tokat vurursa sen öteki yanağını da ona uzatacaksın. Öyleyse insanlar onu döve döve öldürmüşlerdir. Döve döve öldürmediler ya, çarmıha gerdiler. Ellerinden ayaklarından çivilediler. Bir iyice de çöl güneşinde kuruttular. Şimdi dur bak. İşte bu da Hazreti Ali'dir. Elinde çatal kılıcı, Düldül adındaki ak donlu katırına binili. Üstünde yemyeşil bir bulut, o nereye giderse bulut da üstünde. Karşıda binlerce atlı. Ali katırını onların üstüne sürüyor, Ali de ışıklar içinde. Abbas Usta tıpkı Ali Çavuş gibi çivileme, gözlerini Mustafa'nın gözlerinin içine dikti. Bir süre ona baktı kaldı. Bak Mustafa, beni iyi dinle. Sesinde korku, utku, çılgınlık vardı. ''Bak Mustafa!'' Yüzü gerildi, tutakları titredi, alnı kırıştı. ''Bak Mustafa!'' diye onun kulağına ağzını dayadı. ''Bak Mustafa, bir ben, bir Allah, bir de sen bileceksin bu işi.'' Sesini alçalttı. ''Ben aradığımı buldum!'' dedi. Derin bir soluk bıraktı. Sandığa uzandı, gözleri parlıyor, eli titriyordu. Sandıktan çıkardığı tahta yeşil ipekli bir kadifeye sarılmıştı. Yanına yönüne ürkek gözlerle baktıktan sonra yeşil kadifeyi 3 kere öpüp başına götürdü. Sonra da ağır ağır açmaya başladı. Açınca gözleri büyüdü, gülümsedi. ''Bak Mustafa bak!'' diye sesi sevinç içinde çınladı. ''Bak Mustafa bak! İşte ben bir ömür aradığımı buldum. Bak Mustafa bak!'' Mustafa'nın da gözleri büyümüş. 2 karış genişliğindeki ceviz ağacı budağına bakıyordu. ''Bak Mustafa bak! İşte karşında ulu peygamberimiz Hazreti Muhammed. Burak atına binili. Burak atın gövdesi at, başı kız başı. Öyle bir kız başı ki dünya güzeli. Bu kız başlı atı Allah'ımız, peygamberimiz Efendimiz'e göndermiştir. Çünkü leyim onun en iyi, onun en güzel kulu Muhammed'dir. Koca bir Muhammed'in de atının başı at başı gibi olacak değil ya. Bak Mustafa bak, Burak atı kanatlarını çıkarmış uçuyor, yanında yöresinde bulutlar. Kızbaşı gülümsüyor. Muhammed'in güzel yüzü de gülümsüyor. Sarığı yeşil, gözleri kara. Yanından yöresinden bir ışık seli akıyor. Üstünde bir mavi bulut. Bulut gökten çok mavi. Mavisini dünyaya salıvermiş. 4 bir yandan mavi akıyor dağların, ovaların, denizlerin üstüne. Abbas Usta sesini birden kirp diye kesti. Yüzü sarardı, dudakları titredi, gözlerinin yanı kırıştı.
elindeki dudak parçasını usul usul ipek kadifeye sardı, öptükten sonra sandığa koyup başka bir budak parçası aldı, 3 kez öpüp alnına götürdü, açmaya başladı. Bak Mustafa bak, gök bir ışıkla biçilmişçesine ikiye ayrıldı. Gözleri kör edecek kadar parlak bir ışık parçası yırtılmış göğün ortasında duruyor. Bak Mustafa bak, Allah'ımız kız başlı Burak atın üstüne yumulmuş kalmış. Abbas usta çok heyecanlanmış. Sesi, elleri, ayakları, bütün gövdesi saraya tutulmuşçasına titriyordu. Onun titremesi Mustafa'ya da geçti. Yerden göğe, ta güneşe kadar dikilmiş bu ışık direği Allah'ımızdır. Peygamberimize konuşuyor. Hangi dilden konuşuyor, ne konuşuyor, kimse bilmiyor. Belki onun konuşması da ışıktır. Peygamberimiz ne dediğini anlıyor. Burak atı da anlıyor. Elindekini ipek kadifeye sarıp yine sandığa koydu. Yeni bir budak parçası aldı oradan. Bak Mustafa bak, burada gök kapanmış, ışık gitmiş. Muhammed'in üstündeki mavi bulut kabarıp büyümüş. Burak atının dünya güzeli kutsal yüzü, Allah'ımızı gördükten sonra daha da güzelleşmiş. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'imizin çok güzel tasvirleri vardır. O tasvirler ışık içindedir ya, o tasvirlerde Peygamberimizin yüzü yoktur. Hiç kimse onun kutsal yüzünün nasıl olduğunu bilemez. İşte burada ilk olaraktan onun yüzü gözüküyor. Budak olduğu gibi onun tasvirini çekmiş. Büyük el ağa gözleri, kırmızı sakalı var, teni buğday, dudakları kalın, omuzları geniş, yüzü güleç, alnı ışıklı. Burak atına bineli, üstünde mavi bulut. Bu dünyada Muhammed'in sureti yalnız bende, yalnız bende, yalnız bende. Bunu insanlar duyunca yer yerinden oynayacak, kıyametler kopacak. Arabistan'ın, İran'ın, Hindistan'ın, Tuğra'nın şeyhleri, hanları, padişahları hepsi buraya benim ayağıma gelecekler. Şu peygamberimiz ne biçim bir Adem oğluymuş diye. Çok konuştu, coştu, dinginledi, dinginledi, coştu, yüzü ter içinde kaldı. Ne yapacağını bilemedi bir süre. Armağan kıyısına gitti. Çakıl taşlarının üstünde çakıl taşlarını şakırdatarak bir süre yürüdü. Koşarak Mustafa'nın yanına geldi. Biliyordu Mustafa'ya tasvirin önemini, dünyayı sallayacak gücünü anlatamamıştı. Muhammed'in hiç bulunmamış, olmamış, görülmemiş suretini bulmanın ne demek olduğunu bir türlü bu çocuğun kafasına yerleştiremiyordu. Gidiyor geliyor soluğu taşarak, ağzı köpürerek konuşuyor. Çocuk kocaman gözlerini açmış, elini çenesine dayamış, başını almış gitmiş. Kendi içine gömülmüş düşünüyor. Arada bir de başını kaldırıyor. Şaşkın gözlerle ustaya bakıyor. Gözlerini hemencecikle geri indiriyordu. Usta onun bu dalışının, bu şaşkın bakışının ne demek olduğunu anlıyor. Ona bin bir dil dökerek Muhammed'in suretini bulmanın önemini, büyüklüğünü söylüyor. Kendi heyecanının azıcık bir kısmının bile çocuğa geçmediğini anlayınca kahroluyordu. Bu suretin bende olduğunu bir duysunlar. Mısır'dan Hindistan'a, Cezayir'den Fas'a, Semerkant'tan Afganistan'a kadar bütün dünya buraya doluşur. İnanmıyor musun?
İnanıyorum.
Bir de Hazreti İsa var.
İnanıyorum.
Onu da bütün dünya görmeye gelecek.
Biliyorum dedi gene Mustafa çok dingin.
Bir de çatal kılıçlı Ali.
Önce İsa'yı sonra Ali'yi oraya taşın üstüne oturarak Mustafa'ya bir bir yeniden anlattı. Mustafa gene öyle dingin, gözleri şaşkın ustaya bakıp duruyordu. Onun bu dünyanın en olağanüstü buluşunu böyle karşılamasını usta kendi beceriksizliğine veriyor. Bir daha kanatlı sözlerle çocuğa bu gerçekleşemez tansığı söylüyordu. Sonunda aklına tıp diye düştü, sevinçle ayağa fırladı. Bir kişinin, hiç olmazsa Mustafa gibi bir kişinin, kendi bulduğu, yarattığı bu tansığa inanmasını, kendi kadar değilse de ona yakın bir coşku, bir sevinçle kendine katılmasını istiyordu. Mustafa'yı elinden tuttu, yerinden kaldırdı, suyun kıyısına, çakıl taşlarının üstüne götürdü. Su bugün durgun akıyordu. Bak Mustafa diye onun üstüne eğildi. Büyük gizini artık çok sevdiği Mustafa'ya söyleyecekti. Yüzündeki anlam buydu. Bak Mustafa, şimdi ben bu sureti satacak olursam bana çuval çuval altın, elmas, yakut, yeşim verirler. Yakut kırmızı, yeşim yeşildir. Ben de istersem Adana'da, İstanbul'da sırça saraylar yaptırırım. Sözleri nasıl bir etki yapıyor diye konuşurken gözlerini Mustafa'nın yüzünden hiç ayırmıyordu. Baktı ki konuşması Mustafa'yı öncekilerden daha çok etkiledi. Ya gene istediğine ulaşamamıştı. O parayla sırça sarayda oturur, her gün tereyağı, bal, keklik, turaç eti yersin.
Mustafa'nın derin düşüncelere dalmış yüzünde pek öyle belirli bir değişiklik olmuyordu. Olmasın bakalım. Ona öyle bir son darbe vuracaktı ki Mustafa allak şallak olacaktı. Hazırlandı, gülümsedi, sağ elini götürdü, çocuğun omuzuna koydu. Kurnaz kurnaz ona baktı. ''Bak Mustafa'' dedi bütün ciddiyetiyle, ''bak Mustafa, bu sureti eline alıp da taşkın sele girersen su seni boğmaz. Bir ateş ocağının içine atlarsan ateş seni yakmaz. Top güllesi gelse de senin göğsüne vursa seni yıkamaz, geriye fırlar. Kurşun sana geçmez, hançer işlemez. Ya hançer işlemez. Ya Mustafa'm, hançer hiç mi hiç işlemez?'' Elini çocuğun omuzundan çekti. Mustafa'nın yüzü apal olmuş, gözleri ışılıyordu. Kendisini öyle bir coşkuya kaptırmıştı ki yerinde duramıyordu. Birden gülmeye başladı. Gülmesi gittikçe artıyordu. Sonunda kendini bir sevinç ve gülme kasırgasına kaptırdı. Suyun kıyısında, çakıl taşlarının üstünde, ılgınların yanında. En sonunda Abbas Usta da çocuğa uyup makaraları salıverdi. Şimdi çocukla sarkık, pos bıyıklı bir adam kasıklarını tuta tuta kendilerini bir sevinç seline kaptırmışlar, gülüyorlardı. Gülmeleri ne kadar sürdü, ne o farkına vardı ne de öteki. Sonunda azıcık kendine gelen usta Mustafa'yı yerden aldı, kaldırdı, bağrına bastı, dönmeye başladılar. Ardından da el ele tutuşarak kalenin yamacına kadar konuşarak yürüdüler. Geriye döndüler, sandıklardan gene ceviz budaklarını çıkararak gün kavuşuncaya kadar teker teker her birine baktılar. Ondan sonra da usta ocağa bir bulgur pilavı koydu. Pilav pişince cızırdatarak tereyağını üstüne döktü. Ortalık mis gibi koktu. Mustafa'nın içine bir sevinç almış, artıyor eksilmiyor onu uçuruyordu. Pilavla yoğurdu kaşıkladılar, üstüne apak petekli püren balı yediler. Usta karpuzu mavi, üstüne bir nergis dalı işlenmiş lambayı yaktı. Köşedeki minderin üstüne çöktüler. Usta cezveyi ocağa sürüp çubuğunu yaktı. Ortalığı bir kahve kokusu aldı. Kulpsuz pembe çizgili, ağızları çok geniş fincanlara kahveleri koydu. Kahveler köpürdü. Mustafa fincanı tabağıyla aldı. Kahve içmesini iyi biliyordu. Gene de ustanın ilk yudumu almasını bekledi. Usta kahveyi öpürdetince Mustafa da onun gibi ondan ustaca kahvesini öpürdetti. Kahveyi usturupluca öpürdetmek, bıyığını kahvenin içine sokmadan içmek her insanın becereceği bir iş değildi. Kahveyi böyle görkemli içmek soylu harcıydı ancak. O gece sabaha kadar budaklardan, Hazreti Muhammed'in dünya yüzündeki ilk tasvirinden, dünyanın bunu haber alınca kıyametin nasıl kopacağından dönüp dönüp söz ettiler. Budaklar, budaklardaki tasvirler üstüne ne kadar efsane, tarihi, türkü, masal biliyorlarsa anlattılar. Budaklara yakışanları aldılar, alladılar, pulladılar, yakışmayanları unuttular. Öylesine mutluydular ki, dünyayı unutmuşlar, budaklara kapanmışlardı. Kahvaltıyı da birlikte yaptılar. Konuşmalarına o kadar kaptırmışlardı ki kendilerini, bıraksalar yemeden içmeden 40 gün 40 gece konuşacaklardı. Mustafa şu yeryüzünde Muhammed'in tasvirini bulmanın ne demek olduğunu çok iyi, çok iyi anlamıştı ya, aklına küçük bir şey takılmıştı. Bu da onu çok düşündürmüştü ya, Abbas Usta'ya da bir türlü söylemiyordu. Sonunda dayanamadı, utanıp sıkılarak sordu. ''Ustam sen dedin ki...''
''Ne dedim, sıkılma sor Mustafa'm.''
''Dedin ki...'' Mustafa üst üste 3 kere yutkundu. ''Dedin ki Hazreti Peygamber öleli çok oldu.'' Dedin ki sen daha önce de bana bunu söylediydin ya, benim kafam bir türlü almadı senin söylediklerini. Hazreti Muhammed öleli çok zaman geçtiyse, bu budak onun tasvirini nasıl aldığı içine bu zamana kadar sakladı? Abbas Usta önce biraz şaşırdı, bocaladı, sonra da, ''Biliyordum kafana bir şeyin takıldığını, iyi ki sordun. Şimdi beni iyi dinle Mustafa'm. Mekke-i Mükerreme peygamberlerin doğduğu, yaşadığı yer. Oralarda da ceviz ağacı yok. Diyeceksin ki sen bunları bana 2-3 kez söyledin.
Söyledim ustam ya, benim aklım almadı.
Şimdi alacak. Diyeceksin ki oralarda ceviz yoksa, peygamber savaşarak bu Çukurova'ya, şu dağlara kadar geldi. Burada da ceviz ağaçlarının önünden geçti.
Evet, geçti. Ağacın da budakları onun kutsal suretini yüreğinin içine alıp sakladı. İsa'yı da, Ali'yi de, Adem babamızı. Adem babamız dünyasını değiştirelim ne kadar oldu? Adem babamızın gününden bugüne kadar bir ceviz ağacı yaşar mı? Kalır mı? Kalamaz. Adem babamızdan bu yana belki milyon ceviz ağacı ömrü geçmiştir. İşte onun günündeki bir ceviz ağacı fıkara, boynu sünmüş, sıcaktan pişmiş perperişan Adem babamızın tasvirini budağına almıştır. O ağaçtan bir tohum düşmüştür toprağa. O tohumda o tasvir vardır. Sonra o cevizden de bir tohum toprağa düşmüştür. İşte Muhammed Efendimizin tasviri tohumdan tohuma geçe geçe bugünümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da...
Sustu.
Anladım dedi Mustafa. Anladım ama çok uzun.
Uzun dedi usta, post bıyıkları sevinçten şakıyarak.
Mustafa'nın uykusu gelmeye başlamıştı. Evlerine yollandı. Narın yanına yaklaşınca akkuşu gördü. Bu sabah şimdiye kadar Mustafa'nın duymadığı bir dille şakıyor, görmediği bir biçimde kanat çırpıyor, dondan dona giriyor. Bir som mavi, bir som kırmızı, bir som yeşil, bir som sarı, som turuncu oluyordu. Kuş padişahlarının yavruları böyle olurlar işte. Sevinince böyle bin bir renge dona girerler. 28. ayrımın sonu. Sayfa 324.